Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam yeni bir kitap bulmuştuk. La Tahzen kitabın Arapçası.
Evet.
Üzülme yani, ama bu zat Arap bir kardeşimiz daha çok ayet ve hadislerle konuyu inceliyor. Yani psikolojinin problemlerini ayet ve hadislerle değerlendirerek çare üretmeye çalışıyor. Bu hafta ilginç bir konumuz var. Kendin ol.
Evet.
İmma'a olma, yani başkasını taklit eden bir insan olma şeklinde. Tabii şöyle kısa bir giriş yapalım hocam. Tabii biz değişime açığız. Yani pozitif olarak değişmek durumundayız. Kötü huylarımızı bırakmak durumundayız. Ama Allah'ın bize verdiği bazı şeyler var ki farklı yönlerimiz veya değişmeyecek hocam biyolojik özelliklerimiz olabilir. Bunları başkasına bakarak diyelim ki benim boyum kısa biraz. Hocam sizin gibi uzun olmak istiyorum mesela, ne bileyim. Bir hocamız vardı fakültede, oradan hatırlıyorum. Kendini çok beğeniyor ki şöyle derdi. Tekrar dünyaya gelirsem Allah'tan hiçbir şey istemiyorum. İki şey istiyorum sadece. Bir karış boy, bir tutam saç. Biraz boyu kısacaydı. Biraz da saçları, saç özürlü mü diyorsunuz hocam şimdi?
Tarama özürlü deniyor.
Tarama
yani.
Özürlü deniyor.
Benim gibi.
Şimdi hocam bir ufak giriş yapayım buradan, siz yorum edersiniz. Hiçbir zaman başkası olmaya gayret etme. Çünkü bu gerçekten sonsuz bir sıkıntı sebebidir. Adem Aleyhisselam'dan bugüne insan olduğundan biri diğeriyle aynı surette yaratılmamıştır. Yani kainatta hocam tekrar yok. Allah hepimizi ayrı yaratmış. Biricik ve eşsiz yaratmış. Gereksiz konularda başkasına benzemeye çalışmak büyük bir sıkıntı. Ne dersiniz?
Evet hocam, şimdi bir de doğal ayetler var. Yani bahsettiğimiz yazar Kur'an ayetlerinden ve sünnetten yola çıkmış. Bir de doğal ayetler var. Hani geleneğimize tekvini ayetler diye geçiyor.
Evet.
Nedir? Yerde, gökte ve diğer canlılar, cansızlar, onlar da bir ayet. Şimdi mesela hocam bir leopar yavrusu doğduğu zaman çitaya benzemek için çaba harcamaz. Çita da bir kedi türüdür yani. Ya da aslana benzemek için uğraşmaz.
Yani yakın cinsler arasında böyle özenti yoktur.
Onlarda bile diğerine özenmek yoktur. Niye? Çünkü sahip olduğu potansiyeli ancak harekete geçirebilirsin. Bu şu anlama geliyor. Yani kendin olmak o anlamda aslında yaratılış ayarlarına dönmektir. Yaradanın sana bahşettiği yetenekleri, bilişsel ve psikolojik potansiyelleri, ruhsal yetenekleri harekete geçirmek oluyor yani. Başkasına benzediğinde ne oluyorsun? Ne o olabiliyorsun, ne kendin. İki arada bir derede kalıyorsun yani.
Hocam kısa bir hatırlatma yapayım size. Sık sık bahsedersiniz ya, estetik.
Evet.
Bölümleri şu anda Türkiye'de ve dünyada herhalde en çok puana girilen bölümler.
Neden biri?
Zira insanlarda müthiş bir başkasına benzeme yani fiziken.
Evet.
İşte burnu beğenmiyor. Tabii ki hocam bunda bir biyolojik sıkıntı varsa, burnunuz mesela nefes alamıyorsunuz. Eyvallah, ameliyat olabilir. Ne bileyim yani, dişlerinizi çektirebilirsiniz, dolgu yaptırabilirsiniz, ama sırf başkasına benzemek için kaşını, gözünü, efendim çenesini ameliyatla değiştiren insanlar herhalde, bunlar çok kendine acı yapıyor. Bir de hocam Michael Jackson'ı hatırlatayım.
Evet.
Onun iki resmi vardır biliyorsunuz.
Evet evet, yani Michael Jackson en son yüzünü gizliyordu artık yani. Niye? Çünkü yüzü görülmeyecek hale, bakılamayacak kadar tahribata uğramıştı. O siyah iken siyahi idi, beyaz olmak için uğraşıyordu yani onun sonucunda. Yani estetik sonuç olarak kısa dönemin bir karıdır. Hakikaten bir fark, bir albenik katar vesaire, ama uzun dönemde baktığınızda hocam hakikaten eğer zaruri değilse ödettiği bedel insana çok daha fazla oluyor yani.
Hele hocam bu daha bunun sapıklık tarafları da var. Kadın erkek, erkek kadın olmak istiyor.
Ha,
ki bunlar
cins
hadislerde lanetlenmiştir. Yani Allah-u Teala cinsiyetler arası geçişi sadece biyolojik bir sıkıntı varsa, hani tıbben bazen oluyor hocam. Çok yüz binde bir, milyonda bir çift cinsiyetli bir insan olabiliyor mesela.
Evet.
Bir tarafı seçecek.
O başka bunun dışında, bir şey, bu başka bir şey
efendim,
tabii yani.
Efendim ben işte Trabzonluyum ama kendimi Kütahyalı hissediyorum falan. Hocam şaka yapıyorum.
Evet.
Ben kadınım ama kendimi erkek hissediyorum. Erkek vücudumda kendimi kadın gibi hissediyorum gibi saçmalıklar da var hocam.
Bütün bunlar aslında şey, zaten kendi doğasına ters düşmüş, bir yanlış yapmış. Bir yanlışı başka bir yanlış da telafi etmeye çalışıyorsunuz. Sonuçta insanın psikolojisiyle nörobiyolojik yapısı, hormonal hormonları vesaire birbirinden farklı. Nitekim hocam cinsiyet değiştirenler aynı zamanda hormon tedavisi de görüyor.
Ve hocam onların intihar oranı 10 kat daha fazla.
Ve normal insanlara göre. Uyuşturucuya yönelme eğilimleri daha yüksek. İşte genellikle bu işi uçlarda yer almalarından kaynaklı başka bir sürü marjinallikler de birlikte beraberinde geliyor ama en temelde aslında kendine çok büyük bir zarar vermiş oluyor yani. Şimdi düşünün, doğal alemde hangi canlı cinsiyetini değiştirmek ister yani? Eğer doğasında böyle bir şey yoksa yani. Ya da bu dönüşüm ona ne getirecek? Bir karmaşa, çatışma getirecek yani. Aslında işte postmodern zamanlar hocam, sınırların belirsizleştiği, statülerin birbirine karıştığı, kimliklerin buharlaştığı bir zaman yani. Karl Marx şey diyordu hocam, kapitalizm katı olan her şeyi buharlaştırıyor. Çünkü sanayi devrimiyle birlikte olağanüstü derecede bir köyden kente göç başlamıştı. Klasik aile düzeni ve toplum düzeni alt üst olmuştu vesaire. Bunu anlatmak için söylüyordu. Katı olan her şeyi buharlaştırır. Artık sadece katı olan her şeyi değil, değerleri de, anlamları da kapitalizm buharlaştırıyor.
O yüzden
kimlikleri
hocam,
buharlaştırıyor.
İnsanın yani kendi olması, kendi değerlerine bağlı olması, cinsiyetine bağlı olması, o cinsin özelliklerini üzerinde tebarüz ettirmesi çok önemli. Bir de şöyle diyor hocam, yaratıldığın gibi yaşa, sesini, yürüyüşünü değiştirme. Bunlar hocam Allah'ın verdiği şeyler. Tabii güzel konuşmaya çalışabiliriz.
Evet.
Ama hocam sesini inceltmeye çalıştır. Ne bileyim, kalınlaştırmaya çalışır yapay olarak.
Evet.
Mesnevi'de çok güzel bir hikaye var. Dilenci diyor ki bana iki kere acıyın diyor. Diyor ya niye iki kere acıyalım? Ya hem fakirim hem sesim çok çirkin diyor.
Hmm.
Hani insandan bir şey dilenirken diyor, İnsanları kaçırıyorum kendimden diyor.
Hmm, hmm,
bana iki kere acıyın ne olur diye böyle tabii o şeyini telafi ediyor. Şimdi hocam böyle hani toplumda özentiler çok çoğaldı maalesef. Bu televizyonlar, şunlar, bunlar. Hatta hocam bazı ülkelerde kişiye özel dergi çıkarıyorlar. Siz gidiyorsunuz mesela, para veriyorsunuz 5-10 bin lira.
Evet.
Sizi kapak yapıyor dergi. Tabii basit 5-10 tane herhalde basıyordur.
Dijital olarak çoğaltıyordur.
Tabii. Evet. Sırf sizi böyle farklı ve özel hissettirmek için. Halbuki zaten hepimiz Allah özel yaratmış.
Evet. O özelliği görmeyince, işte Allah vergisi olan özellikleri görmeyince insan neyin peşinde düşüyor? Başka özentiler peşinde. Hocam bir yılda yeryüzüne yağan kar tanesinin tahmini bir hesabı yapılmış. Gökyüzündeki yıldızların sayısına eşit hocam. Bir septilyon. İlginç olan şu hocam, ne o yıldızların biri diğerinin aynısı, ne o kar taneciklerin biri diğerinin aynısı. Şimdi yani kar tanesi bile bir septilyon, yani yeryüzünde gelmiş geçmiş bütün insanları saysanız septilyonun yanından geçemez yani. Şimdi böyle ve kişi başına diyelim ki hocam yıldızları ve kar tanelerini dağıtırsak bir kişiye 1 milyar 250 bin tane düşüyor.
Yıldız düşüyor ve kar tanesi,
evet,
düşüyor.
Evet, kar tanesi düşüyor ve bunların hiçbirisi diğerinin aynısı değil. Şimdi eğer hocam yaratılış ayarlarına insan konsantre olursa o zaman sahip olduğu potansiyeli en yüksek düzeyde. Şimdi mesela diyelim ki çiftçiler bilir hocam. Diyelim ki anneler, çiçek bakan insanlar da bilir. Sık sık bir çiçeği hocam saksız şeyini, toprağını değiştirirseniz çok sık. Ne olur? Kök tutmaz ki hocam. Beslenemez. Ve öldürmüş olursunuz onu yani. İnsan da öyle. Yani onu özentiyle cinselliğini, cinsiyetini değiştirebilirsiniz. Ya da psikolojik denklemini değiştirebilirsiniz. Diyelim ki özverili bir insana şey yapabilirsiniz. Son derece bencil bir insana dönüştürebilirsiniz. Ama onun ayarlarını bozmuş oluyorsunuz. Orijinal ayarlarını bozmuş oluyorsunuz yani.
Hocam bir de esas şöyle bir meseleye giriyor yazarımız. İbni Mesud bir gün arkadaşlarına sakın herhangi biriniz immaya olmasın dedi. Onların ey Ebu Abdurrahman, imma nedir? Evet, soruyor şimdi. İbni Mesud şöyle söylüyor. Ben halka bağlıyım. Onlar doğru yolda olurlarsa ben de doğru yolda olur. Onlar sapıklıkta olursa ben de sapıklıkta olurum diyen kişidir. Yani hocam uydum kalabalığa.
Evet.
Ki bugün de maalesef insanlar yani hakkı kalabalıkların tercihine göre, mesela bundan 50 sene önce kötü olan bir şey, Batı için söylüyorum, bugün iyi. Bugün iyi olan yarın kötü olacak. Halbuki İslamiyet'in bu manevi değerleri değişmez. Yani ahlaksızlıklar, hırsızlık, uğursuzluk, adam öldürme, adam aldatma, ne bileyim.
Evet.
Bunlar her zaman kötüdür. Ama bakıyorsun mesela işte eşcinsellikti, uyuşturucu kullanımıydı, gayri efendim evlilik dışı hayat. Bugün Batı'da gayet normal. Kimseden bir, evet, şey dediği yok. Hani o yüzden siz diyor kalabalığa uymayın. Hakikate uyun. Hatta tek başınıza kalsanız dahi hak ve hakikatte yaşamaya devam edin. Yani bu hocam kalabalık psikolojisi var ya. Evet. Tehlikeli psikoloji.
Yani ona artık sürü psikolojisi bile diyebiliriz. Eyvallah. Yani. Ve gerçekten insana hiç yakışacak bir davranış değil. Bir sahne hatırlıyorum hocam. Afrika'da, savanada öküz başta antilop yavrusunu doğurmuş. Ama biraz geç doğum yapmış. Sürü hareket etmiş, gidiyor. Şimdi anne bir yavrusuna bakıyor, bir sürüye bakıyor. Sürü gidiyor, anne biraz gidiyor sürüye doğru, sonra dönüyor yavrusuna doğru vesaire. Artık sürüyü gözünden kaybedecek olduğu bir noktaya geldiği an hocam yavrusunu bıraktı. Sürüye katıldı. Çünkü o sürü canlısı hocam. Sürüsüz onun yaşam, sürüsüz bir yaşam bilmiyor o yani.
Hayvanlar için bu geçerli.
Evet. İnsan da ilginç hocam. İnsan da isterse sürüleşebiliyor. Sürü gibi olabiliyor, davranabiliyor. Yani hiç, Allah insanı özne olsun diye yaratmış ama insan kalkıp da rüzgarın önündeki bir yaprak gibi davranabilir. İrade koymayabilir yani. Bu o insanın tavrıdır. Ve insan bu anlamda bir sürü canlısı olmamalı yani. İrade koymalı ve doğrudan, iyiden ve güzelden yana tavrı alması lazım. Aksi halde ne olur? Aksi halde böyle bunlar yavaş yavaş oluşan şeyler. İnsanlar hocam o radikal dönüşümü birden fark edemiyor. Ama sonra bir geriye dönüp baktığı zaman vay be biz neydik, ne olduk diyor insan yani. Çünkü o değişimler küçük küçük ilerliyor.
Hocam bir de bu sosyal medya insanların hep güzel tarafını gösteriyor veya insanlar kendi güzel tarafını gösteriyor. Yani belki bir yemek yiyor bir karı koca diyelim ki güzel bir lokantada. Belki kavga ettiler öncesinde ve sonrasında, mutsuz bir hayatları var ama orada gülümseyerek güzel bir manzara eşliğinde bir yemek resmi koyuyor. Sen diyorsun ki ya tüh be, şöyle bir yemek yiyemedim eşimle evet, beraber. Evet. Şöyle bir tatil yapamadım. Şöyle güzel bir araba süremedim. Bir de hocam bu hakikaten kendini kıyas etme büyük bir hastalık. Yani en güzel iş hocam kendinizi kimseye kıyas etmeyeceksiniz. Evet, yani evet. Özenmeyeceksiniz. Hatta illa kıyas edeceksiniz. Peygamber Efendimizin çok güzel bir tavsiyesi var sallallahu aleyhi ve sellem. Ki psikologların şahı diyelim, en büyüğü. Diyor ki dini konularda, ahlaki konularda kendini senden daha iyilerle kıyas et. Maddi konularda, zenginlik konusunda ise kendini alttakilerle kıyas et. Böylece mutlu olursun diyor. Yani şimdi hocam düşünün ki siz kendinizi bugün Türkiye'nin en zengin adamıyla kıyas ediyorsunuz. İster istemez güzelim Honda arabanızı beğenmezsiniz ki ben de onu özeniyorum mesela hocam sizin arabanızı. Ama kiminle kendin kıyas ettiğine bağlı değil mi?
Evet. Bir de şu, insan bizde hani haset kötüdür, gıpta iyidir denir de gıptanın da aşırısı hocam zararlı. Aşırı gıpta da insanı, kişiliğini eziyor. Ya benden bir şey olmaz noktasına getirebiliyor insan. Ha gıpta eğer şey diyorsa, insanı içindeki yetenekleri geliştirmesine vesile oluyorsa o pozitif bir şey yani. Ama aşırısında bu defa sadece kendini yargılamaya başlıyor. Dolayısıyla Allah'ın kendindeki nimetlerinin farkında olmuyor yani. Onları, o yetenekler, bu Allah'ın verdiği nimetler derken biz hep hocam böyle çoluk çocuk, mal mülk vesaire gibi şeyler algılıyoruz. Halbuki yeteneklerimiz de, zekamız da, psikolojik ve ruhsal yetilerimiz de Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimet ve bunlar da hayatta bir karşılık bulmalı yani. Onları tohum olarak saklayalım diye bize vermemiş Allah. Onları ekelim diye vermiş. Büyütelim, biçelim ve insanlığa katkısı olsun, kendimize de katkısı olsun diye.
İşte hocam kendinizi başkasına kıyas ettiğinizde o tohumları çöpe atıyorsunuz. Ya bu tohumdan ne olacak? Bak adam şöyle yapmış, böyle olmuş. Oyundaki imkan, ondaki tohum bende yok. O evet. Ben kendi tohumlarımı çöpe atayım.
Hocam şeyde özellikle 2. Dünya Savaşı öncesinde doruk noktasına çıktı. Almanya'da, Avrupa'da ama daha çok Almanya'da Yahudiler arasında kendi kendinden nefret hareketi. Yani o kadar çok Almanlar tarafından siz kötüsünüz, siz aşağılıksınız, siz bir sürü çirkinlikleriniz var falan diye aşırı derecede telkinlerle karşılaşıyor ve zamanla hocam bunları içselleştiriyorlar. Yani onlar kendi kendilerinden nefret etmeye başlıyorlar. Çok ilginç mesela Nazi Partisi'nde Yahudilerin aleyhindeki hazırlanan metinlerin bir kısmı hocam oradan devşirilen Yahudiler.
Aslında hocam bu şeytanın tuzağıdır. Yani tabii insan nefsini beğenmeyecek. Nefsi beğenmek kötü. Ama hoşça bak zatına, zübde-i alemsin sen.
Evet.
Yani bu kainatın göz bebeği sensin.
Kesinlikle.
Bunu da unutmamak lazım. Ruhumuz itibariyle Allah'ın bize verdiği manevi yetilerle biz çok üstün bir varlığız ki şeytanın kovulmasının sebebi de insanı kabul etmemesi. Evet. İnsanın bu üstün tarafını. Bu sebeple yani tabii burada işte sufi mürşitler müritlere bunu gösteriyor. Bak şurada kendini beğenme. Kötü huylarını beğenme mesela. Ya işte biraz cimriyim ama ne yapayım? Bana da böyle yakışıyor. Deme hakkımız yok. Ya öfkelerimde biraz sıkıntı var. Canım öfkemi kontrol edemiyorum ama ne yapayım? Allah beni böyle yaratmış. Deme şansımız yok. Ama yani diğer güzel huylarımızı da daha da artırmamız lazım. Burada da sanki hocam bazen şeytan insanı mutsuz etmek için devamlı kendi kötülüklerini kendine gösteriyor. Bazen iyi taraflarını göstermiyor ki bu insan o iyi tarafını kullanmasın diye.
Kesinlikle. Yani şeytan sadece tırnak içinde insanı klasik anlamda ibadetlerden alıkoymak da sınırlı değil. Aynı zamanda senin kendini geliştirmeni de istemiyor yani. Bir de insan nefsi ya tabiatı icabı da şeydir. Bir tarafı da tembelliktir yani. Ne oluyor? Çünkü insanın çaba göstermesi, gayret etmesi, çile çekmesi, bir şey yapabilmek için gayret sarf etmesi ona ağır geliyor yani. Şey istiyor, rahat istiyor, keyif istiyor sadece.
Tabii bu hem iki taraflı. Bir nefsimizden geliyor tembellik. İnsan yani hoş şeyleri seviyor böyle. Televizyon seyretmek, boş işlerle uğraşmak.
Evet.
Ciddi bir şey yapmak istemiyor. Bir de şeytanın acele etme daha yaparsın. Yaşın genç, yarın yaparsın, ertesi gün yaparsın şeklinde fısıldaması var kulağımıza ki vesvesil hannes. Gizli fısıldayıcı.
Evet.
Tabii bunun da farkında olmak lazım. Ona kulak vermemek lazım.
Evet, insan bir kez böyle kulak verdiği andan itibaren zaten şey oluyor. Onun kumpasına giriyor. Bir şeyde atmosferde zaman zaman hocam hortum oluşuyor ya. Bir hava dalgası kendi etrafında dolaşmaya başlıyor. Sonra hortum oluşuyor. O hortum arabaları bile kendine çekebiliyor hocam. Yutuyor yani. Evlerin çatılarını uçuruyor. Amerika'da özellikle çok ünlü okyanustan gelen hortumlar. Şimdi insanın kendini içinden gelen bu aşırı negatif düşünceleri kaptırması böyle oluyor. Yani başta tavır aldırma paçayı sıyırıyorsun hocam. Yani o hortum oluşurken daha hafifken oradan kaçtın. Kaçamadın. Seni değil arabanı bile kendine çekiyor yani. Onun için o iç sesini aşırı negatif iç sesini çok fazla dinlemek, işte şeytani ve nefsani telkinlere dinlemek insanı alıp götürüyor. Alıp götürmeden başta tavır koyması lazım. Yer değiştirebilir, abdestini alabilir. Bir çilekeş bir insanla sohbet muhabbet edebilir. Birine iyilik yapabilir. Ama o denklemde durmaması lazım.
İbn-i Kayyım el-Cevziye bunu şunu söylüyor. Düşünce daha gelir gelmez. Kötü düşünce hemen diyor başka bir işe gir, başka bir meşguliyet bul.
Evet.
O düşünceyi diyor kafanda büyütmemeye çalış.
Yoksa
önce düşünce geliyor.
Evet.
Düşünce biraz büyüyünce niyet oluyor. Sonra bir amel. Amel tekrar ettikçe alışkanlık
evet.
Şeklinde ilerliyor bu süreç. Yani bizim tabii sufiler, büyük insanlar hakikaten böyle daha işi yılanı başı küçük ezlerler ya.
Evet.
Hatta ben şunu da diyorum hocam. Size
yani
negatif...
erken teşhis aslında tıpta erken aynen. Teşhis değilse burada da benzer.
Hatta diyor ki psikologlar size negatif enerji veren insanla uzak durun. Bir kere enerjiyi severdi mi negatif enerjiyi? Sizi kötü hissettirdi mi? Bu büyüyor içinizde çünkü.
Evet.
Bu tür yani zararlı bakışlardan da kurtulmak lazım. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki kötü bakışların çaresi iyi bakıştır diyor hocam. Hani nazar değdi falan diyoruz ya bazen size biz hasetle bakıyor falan. Onun da tedavisi sizin dediğiniz gibi çilekeş diyorsunuz yani dervişlerle.
Evet.
Güzel insanlarla beraber olmak. Hocam herhalde bir kısa araya girelim.
Girelim.
İkinci bölümde konumuza devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz programımız kısa bir araya gidiyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam şöyle devam ediyor. Hani insan hep kendini kıyas eder de kendi halini kötü görür ya.
Evet.
Dünyanın en kederli insanı olduğun yönündeki vehimlerinden artık kurtul. Yeryüzünde nice insanlar var ki senin sıkıntın onların sıkıntısı ve kederi yanında küçücük kalır. Şöyle bir etrafına bak, senden önce yaşamış nice insanın kahırlarla dolu hayatlarına bir bak. Göreceksin onlara nazaran sen çok daha iyi bir konumdasın. Yani kendini kıyas edeceksen zaman zaman hastaneye git. Diyelim hocam başımız ağrıyor, grip olduk, gittik hastaneye. Bakıyorsun evet. Ki adam ayağı kırılmış, ne bileyim gözünü kaybetmiş. İşte zaman zaman hapishane önüne geçmek lazım. Ziyaret etmek kolay değil tabi hapishanedir ama
evet.
Orada yani acı içinde içeride yatan suç işlemiş insanlar var. Onlara bak kendini onlara kıyas et diyor hocam.
Evet yani insan sonuçta şunu yapıyor. Sahip olduğu nimetleri görmüyor madde bir. İki başkalarının sahip olduğu nimetleri görüyor. Şimdi ters kıyas oluyor. O nimetlere sahip olan insanların Bir zaman hocam Sabancı örnek veriyordu. Diyordu ki benim şu fabrikalarım olmasaydı da çocuklarım spastik olmasaydı.
Ya yani ayakkabı üretiyor, çocuğuna ayakkabı giydiremiyor. Araba üretiyor, çocuğu araba kullanamıyor.
Ha, evet.
Gerçekten çok acı.
Evet. İkincisi, Allah'ın sana verdiği nimetleri görmediğin zaman onları tadını çıkartamıyorsun. Şükür o anlamda Allah'ın verdiği nimetin tadını çıkarmaktır. Diyelim ki su içerken hocam, salt su içmek için içersin ama bir de yani o suyun nasıl oluştuğunu düşünerek, o suyun böyle gırtlağından, yemek borusundan midene doğru gidişini hissetmek, o nimeti, o güzelliği hissetmek mesela, o zaman birdenbire su içmek hocam bir şey haline geliyor. Onun için bazı mesela Japonlarda hocam şey var, çay ritüeli vardır. Bizde de kahve ritüelleri vardır. Yani öyle kahve içmek için içilmez yani. Onun bir törensel tarafı var. Niye? O nimetin kıymetinin farkına varmak için yani o ritüeller var yani.
Hatta sufilerde hocam yemek rabıtası var. Yemeğin başına oturunca önce bir yemeği tefekkür ediyorsunuz. Ya bu işte ekmek şu kadar zahmet önüme geldi. Şu kadar insan sabah erkenden kalktı, buğdayı ekti. Fırıncı bunu işte unu yoğurup ekmek etti falan. Önüme hazır geldi diyorsunuz. Ve bir de siz ekmeği, yemeği beğenmezseniz gerçekten bir nankörlük kabul ediliyor bu. Hocam bir de aklıma şey geldi. Bir sufiden ismini hatırlayamayacağım. Bir gün kolunu bağlıyor. Bugün diyor çolak oldum.
Evet.
Elsizim diyor. Akşama kadar hocam elini kullanmıyor. Tabii ne kadar sıkıntılı değil mi? Tek elle.
Evet.
Bertesi gün bir ayağını dizinden kıvırıp bağlıyor. Topalım diyor. Başka bir gün gözüne göz bandı çekiyor. Ama oldum diyor. Akşama kadar düşünün, bir gün bakalım bir deneyelim. Tabii akşam ne oluyor? Gözden açtığı zaman Allah'ım hamdolsun ki gözlerim varmış. Allah'ım hamdolsun ki ayağım sağlam diye. Ki hepimizde bu nimetler fazlasıyla var ama.
Ama kadrini, kıymetini bilmiyoruz
nimet
yani.
Genelde yok olunca anlaşılır kıymeti.
Evet.
Sağlam bir adam dişinin kıymetini anlamaz, gözünün kıymetini anlamaz. Yürümek biraz dizlerimde sıkıntı var hocam. Dua edin bana inşallah.
Allah şifalar versin.
Yürümek çok sıradan bir olay. Çoğu insan için, gençler için bilhassa. Koşuyorsun, yürüyorsun. Allah'ım sana hamd ederim yürüyebildiğim için demiyorsunuz. Ama yaş 60'tan 70'ten sonra dizler yavaş yavaş kireçlenmeye falan başlıyor. O zaman her adım attığınızda Allah'ım bugün iyi yürüdüm diye Allah'a hamd ediyorsunuz. Diyeceğim yani tabii bu tefekkür meselesi hocam belki ayrı bir konuda program yaparız inşallah.
Evet.
Hayatımızı bir tefekkür etsek estağfirullah. Febe eyyi e'lâ-i rabbiküm etükeziben. Bu ayet çok beni etkilemiştir hocam.
Evet.
32 küsur diyebiliyorum. Tekrar. Rahman suresinde. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? O kadar çok nimeti var. Hangi birisini?
Evet.
Hayır, bir tanesi yalanlayabilirsin ama o kadar fazla var ki. Çokluğundan belki hocam Allah o kadar çok nimet yağdırmış ki bize.
Evet.
Bir tanesi falan, iki tanesi azalınca bu sefer sanki hocam ben 7 yıldızlı otelde 50 türlü tatlı bulup da bir tanesini bulamayınca ya bu otelde berbat bir otelmiş canım. Ben falanca tatlıyı severdim. O da burada yok. Gibi bir
nankörlük. Bu ne oldu? Sonuçta hocam o nankörlük bir mutsuzluk olarak yansıyor. O şükürsüzlük bir mutsuzluk olarak yansıyor. İnsan mutluluğu ararken bunlarla tam tersi kendini mutsuzluğa mahkum ediyor yani.
Bir de şu var hocam. Hani bazen bir insanların böyle başarısını veya düşmanların işte Avrupa işte şöyle medeni falan, Amerikalılar şöyle böyle falan işte bazen. Bazen de ülkesel olarak hocam bu şeye düşüyoruz.
Kompleks, hocam, aşağılık kompleksi oluşuyor.
Ülkemizin çoğu genci maalesef %70-80 gibi bir rakam sanki. Ve zeki insanlar hep Avrupa'da yaşamak istiyorlar. Amerika'ya gitmek istiyorlar. Yani esasında onları görseler çok da heveslenmezler. Ayrı konu ama tabii televizyonda gördükleri filmler belki. İşte güzel binalar, yüksek binalar, herkes çok
şimdi
para kazanıyor falan.
Yeğenim Amerika'da çalışıyor Silikon Vadisi'nde. Şimdi filmlerin dünyasıyla Amerika'daki gerçek dünya arasında diyor mesela bizdeki Türkiye'deki diyor sinema dünyası, dizi dünyası ne kadar temsil edebilir ki Türkiye'yi? Seçilmiş örnekler üzerine kuruldu yani sadece. Onun için o şeye bakarak, film dünyasına bakarak ya da işte dijital dünyadan bakarak batıya gitmeye heves edenler var. Gidiyor bir bakıyor kendini şeyde pompacı olarak buluyor.
Benzinlikte pompacı.
Benzinlikte pompacı. Üstelik son derece aşağılanıyor, küçümseniyor, dışlanıyor, horlanıyor. Oho bir bakıyor ki ben burada köle Sebastian gibiyim yani.
Hocam gerçekten çok doğru. Doktora yaparken yurt dışında işte bizim Türkiye'den, Arap ülkelerinden gelen, Afrika'dan gelen öğrenciler odaları temizlerler. Yani doktora yapıyor ama diğer hayatta kalabilmek için de çok kötü işler yapılırdı. Ben de bir ara işsiz kaldım hatta. Ben de bir lokantada bulaşıkla yıkadım bir Müslümanın lokantasında. Batı böyle çok çafçaflı gözüküyor da esasında çok acımasız bir hayattır. Yani bir ay işsiz kalsanız kendini sokakta bulursunuz.
Evet.
Bugün niye İngiltere, işte Amerika sokakları evsizlerle dolu? Allah'a şükür Türkiye'de çok ciddi bir sorun değil. Yine var ama orada çok daha fazla.
Evet. Yani sonuçta bir şeyin bedelini ödemeden, gereğini yapmadan sahip olamazsınız gelişmiş ülkelerde. Ama buradan gençler baktığı zaman sanki o bedeli ödemeden, onun gereğini yapmadan ona sahip olabileceğini düşünüyor.
Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Kimsenin diyor önlüğünü, üniformasını özenme. Bunu zaman zaman konuşuyoruz ya, evet, hocam. Kendi aramızda bir subay görüyoruz şimdi. Yani ne güzel bir elbisesi var. Kılıcı da var belinde ama.
Evet.
Onun gece çektiği, yaptığı eğitimler, o yaptığı sporlar, atış talimleri. Yani hayatları çok zor. Doktor evet. Görüyorsun. Yani ne güzel önlük giymiş. Herkese şifa dağıtıyor. Dağıtıyor da onun arkasında 6-7 sene, belki 10 senelik çok ağır bir emek var.
Evet.
10 sene sonra belki o önlüğü giyip de halkın karşısında başarılı bir doktor olabiliyor.
Evet. Kazvinli gençin hikayesi geldi aklıma. Mevlana'nın Mesnevi'de anlattı. Buyurun. Aslan çizecek, gitmiş çizdirecek, gitmiş dövmeciye. Tabii eskiden daha acıtıcı dövmeler yapılıyor. Bir iğne atıyor, genç hopluyor, ne yapıyorsun diyor. Diyor, dişlerini yapıyorum, bırak diyor, dişleri olmasın. Bir iğne daha atıyor, gene zıplıyor, genç ne yapıyorsun diyor ya. Diyor, yelelerini yapıyorum, bırak yelesiz olsun. Bir iğne daha, gene zıplıyor genç, ne yapıyorsun, çok acıttı, ne yapıyorsun? Pençelerini yapıyorum. Bırak diyor pençesiz olsun. Dövmeci de diyor yürü git ya. Yani dişleri yok, pençesi yok, yelesi yok. Böyle aslan mı olur yani? Şimdi onun bedelini ödemeden o dövmeye sahip olamazsın yani. Gelişmiş ülkeler şu kısmı kabul etmek lazım. Çok çalışkanlar, çok emek harcayarak bir yere gelebilirler. Yani öyle yukarıdan paraşütle atlayarak bir yere inemiyorsunuz yani.
Tam bu medya sektöründe hocam paraşütle atlayarak gençlerimiz. Hele hocam bu ara bir şey var. YouTuber'lık çok meşhur. İşsiz kalırsam YouTuber olurum diyor gençler. Bu 12, evet. 13 yaştan başlıyor hocam. 15 yaşına kadar. Çok bedavadan bir iş var dünyada. YouTuber olurum. Abuk subuk. Yani tabirimi caiz görün. Bir kısmı güzel şeyler yapıyor mu? Çoğu da. Hocam elinde koca bir kılıç. Kompütüre bir tane vuruyor ortadan kesilecek mi diye. Güzelim telefonu koyuyor ortadan bir tane ona vuruyor. Bir tane masaya kılıç da vuruyor. Ya bunlar yani Allah aşkına. Deneyeceksen başka güzel şeyler dene yani. Başka deneyim yok hayatta.
Evet yani onun için şey daha böyle bebeklikten itibaren çocuk yetiştirme işi bebeklikten itibaren başlıyor yani. Hatta bebeğin hocam damak zevki anne karnında oluşmaya başlıyor. Bilim insanlarının araştırmalarına göre damak zevki. Şimdi annenin çünkü besinlerinden besleniyor sonuçta bir bebek. Dolayısıyla sonradan yönlendirmek daha zordur. İlk bebeklikten itibaren olabildiğince bebeği doğal yetiştirmek son derece önem taşıyor yani. Öbür türlü ne kadar yapay bir dünyayla ilişkili olursa o kadar gerçeklerden kopuyor. Batı dünyasında hocam mesela ilk 3 yaşını Almanya'da geçenlerde okudum. Alman araştırmacılar ilk 3 yaşına kadar cep telefonuyla hiç oynatmamayı savunuyorlar. Sonraki zamanlarda 5 yaşına kadar falan günde 1-2 saati geçirmemek önemsiyorlar. Çünkü temel nokta şu. Zaman kaybı falan onlar ayrı bir şey hocam. Gerçek dünya ile dijital dünyayı birbirinden ayırt edemeyen bir kuşak geliyor o zaman. Mesela pandemi döneminden sonra evden çıkma oranları azaldı çocuklarda. Sebeplerden bir tanesi şu, dijital dünyada hocam her şey kendi kontrolünde yönlendirmesinde ya, dışarıda kendini şey hissediyor, sahipsiz hissediyor, tehlikede hissediyor. Algıları ve kavrayışları sonuçta iki boyutlu bir ekranda iken birdenbire üç boyutlu gerçek bir dünya var ortada yani. Adaptasyon zorlanıyor. Bu şey çok riskli bir şey. Çünkü ruhsal hastalıklar hocam kabaca ikiye ayrılıyor. Diyelim ki nevrotikler ve psikotikler temel kriterlerden bir tanesi şu. Gerçeklik algısı bozulmuşsa o artık ağır vaka. Problemi var. Diyelim ki çok asabi ama gerçeklik algısı bozulmamış. O şey nevrotik. Dolayısıyla çok tehlikeli bir nokta oluyor burası.
Gerçekten hocam bu yani cep telefonları programlar bizim beynimizi tekrar format atıyor. Biz onlara format attığımız zannediyoruz ama onlar bizim yatmamıza, kalkmamıza, gerçeklik algımıza. Mesela şimdi Metaverse falan, ondan sonra ne bileyim bu Bitcoin'ler bize hocam çok şey geliyor. Bana hiç inanasım gelmiyor. Bakıyorsun gençler onları gerçek paradan daha gerçek görüp işte Metaverse'den arsa alan mararsın, Bitcoin alıp ticaret yapan mı ararsın? Bize göre bunlar hani hava alıp hava satmak gibi. Ama bu gençler kompüter oyunlarına büyüdüğü için.
Evet.
Bu efendim sanal alemi gerçek alem zannediyorlar. Bu da hem mutlu hem mutsuz. Geçici mutluluk verdiği gibi kalıcı mutsuzluk veriyor bence.
Evet. Sonuç itibariyle şey, insanın doğasına bu kadar uygun bir şey değil. Yani bu kadar zamanını harcaması uygun bir şey değil. İnsanın doğasına ters bir şey yani. Diyelim ki insan ara sıra ellerin üzerinde yürüyebilir mi? Biraz sportifse ellerin üzerinde yürüyebilir biraz. Ama 24 saat ya da işte uyanık olduğum bütün vakitlerde elin üzerinde yürümek ne kadar absürt bir şeydir yani. O anlamda insanın dijital dünyada yaşaması da ona o kadar ters bir şey yani.
Eyvallah. Şöyle diyor. Bir iptilaya maruz kalırsan isyan etme. Onu sana takdir eden sabretmen karşılığında ecirlerin en kıymetlisi olan cennet ile bunu telafi edeceğini vaat ediyor. Başımıza bir musibet geldi. Biz Müslümanız Allah'a şükür. Yani Müslüman psikolojisi, tasavvuf psikolojisi yapıyoruz burada. Bilişsel olarak şunu bilmeliyiz hocam. Bilişsel terapi diyorlar ya şimdi.
Evet.
Ben Müslümanlık hakikaten çok güzel bir şey hocam. Biliyorum ki bu Allah'tan bana gelen bir imtihan. Bu imtihanı hatta Mevlana Hazretleri hoşça karşıla diyor. O korkuları, o acıları.
Yani onlar sınava diyor, giriyorsun, bir üst sınıfa geçeceksin yani.
Yani evet. O diyor sendeki eski duyguları götürür, size yeni bir şey kazandırır. Gerçekten onlar size depresyon bile eğer yenebilirseniz, hani Nietzsche'nin tabiri var herhalde, seni öldürmen her şey seni güçlendirir. Bir de bizim Müslümanların şöyle bir avantajı var. Allah'tan mükafat bekliyoruz. Bence bu mükafat sadece uhrevi değil esasında. Dünyevi tarafı da var bu işin. Yani bize bir acı geldi, sabrettik, kabullendik. Buna hocam kabulleniş terapisi diyorlar. Kabullendiğin zaman rahat ediyorsunuz. Ya ben niye amayım mesela? Ya Allah böyle yaratmış. Tıp da buna çare bulamıyor. Bazı hastalıkların tedavisi yok. Ya sabah akşam bununla savaş edeceğine, bu amalık ile veya ben niye fakirim? Veya ben niye kısayım? Bütün bu fikirlerle hayatını berbat edeceğine o potansiyelini başka bir yerde kullan. Avantaja çevir. Dönüş.
Stephen Hawking geldi aklıma hocam. Mesela evet. Einstein'dan sonra dünyanın en ünlü fizikçilerinden birisi. Şeydi, MS hastalığıydı galiba, MS ya da. Sonuçta kollarını kullanamıyordu, hatta konuşamıyordu, bilgisayar aracılığıyla evet. konuşuyordu. Ama mesela bu sayede adam bütün varlığını fiziğe adamıştı.
Yani el ayak tutsaydı belki gezmekten tozmaktan fiziğe vakit bulamayacaktı.
Evet, mesela adam Tanrı inancı konusunda kafası karışıktı. Başlangıçta ateistti ama son zamanlardaki bazı röportajlarında Tanrı'nın olabileceğine dair emareler de var diyordu yani. İlginç olan nokta şu hocam yalnız. Dediği şu. Bir insan ne kadar karanlık olursa olsun diyor. Kara delikler diyor. Kara deliklerin arkasında diyor bir de beyaz delikler var. Kara delik seni yutsa bile beyaz deliklerle tekrar evrende yer alacaksın diyor yani. Şeyi diyor bunalımlarını böyle gör diyor. Yani o bunalımdan çıktığın zaman doğum gibi yani tamam. Doğmak çok büyük bir şey. Zorluk. Ama o zorluğu atlattığın zaman sana kazandırdığı olağanüstü bir şey var. Anne için de bu böyle, bebek için de bu böyle yani.
Hocam biz Türklerde bir bu bela ve musibetlere karşı çok olumsuz bir yaklaşım var. Aman kızımın eli soğuk sudan sıcak su değmesin. Aman oğlum hiç ayağına taş değmesin.
Ama aslında bizim geleneğimizde bu yoktu hocam.
Bu sonra çok yerleşiyor
hocam
bugün ya.
Bu sonuçta diyelim ki hocam turfanda bir sebze meyve üretebilirsiniz. Ama önemli olan nedir? Doğal olmasıdır yani. Çünkü turfanda olduğu zaman mevsiminde değil, gerçek mevsiminde değil. Lezzeti gerçek değil. Artı diyelim ki bir felaket durumunda hocam, onların üzerindeki kamuflajlar kalktığında o sebze meyveler ne oluyor? Yok olup gidiyor. Şimdi senin çocuğun hayatta yaşayacak. Her zaman turfanda yaşayacak hali yok yani. Dolayısıyla onu olabildiğince gerçek yaşama uygun yetiştirmen lazım. O çocuk hem şefkat ve merhameti öğrenmeli hem mücadeleci olmayı öğrenmeli. Çünkü bunun ikisine de ihtiyacı var. Çünkü Yaradan'ın cemali isimleri de var, celali isimleri de var yani.
Bir de hocam şunu söylüyor, hani bu bela musibet geldi ya, insan genelde şöyle hissediyor, artık benden bu asla bu gitmez. Ebediyen kalıcıdır. Şöyle diyor hocam, bilesin ki dünya hayatı çok kısa, hazinesi değersiz ve geçicidir. Ahiret ise devamlıdır, daimidir. Yani bu dünyada sıkıntı çekince, bu dünyada tedavisi olmasa bile, oldu ya hocam, kanser bazı çok ciddi hastalıklar var, evet. Tedavisi yok, acısı da çok. Şimdi hocam ötenazi nerede çıktı? Batı'da çıktı. Çünkü Batılılar ahirete inanmıyorlar. Ufacık bir ağrı sancı başlayınca 60'lı 70'li yaşlarda ya doktora gideyim bana bir iğne vursun da artık bu hayat bitsin şeklinde bir olumsuz hayata yaklaşımları var. Halbuki biz diyoruz ki ya Bir nefes fazla yaşasam bir kere fazla Allah derim. Zikir çekerim. Tesbihatta bulunurum. İşte ibadetler yaparım. Ahiretteki şeyim, derecem yükselir. Hocam bu da gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü dindar insanlar bu yüzden kolay kolay intihar etmiyor. Edenler de şuuru yerinde olmadan ediyor bu işi. Yani bir Müslüman.
Bir cinnet halinde.
Evet, cinnet halinde yapıyor bu işi. Bu çok ilginç. Yani bugün belki psikoloji bunu fazla kullanmıyor ama inançlı insanlarda bu tür belalar karşısında intihar. Sınıfta kaldın, işte işini kaybettin, elini ayağını bir trafik kazasında kaybetmiş olabilirsin. Üzülme diyor. Bu dünya geçici. Nasılsa zaten bir şekilde hepimiz öleceğiz. Ama sen iyisin, sabret, kabullen, potansiyelini iyi kullan. Ahirette bunun mükafatını gör diyerek biz hocam bilişsel terapi yapıyor.
Evet, bir de tersini düşün hocam. Tamam, sabretme. Ne oluyor? Sabretmediğin zaman kahrediyorsun. Hep kahır olduğu zaman hayatı sürdüremezsin ki. Hani olayın tersinden gittiğimiz zaman. Tabii bütün bunlar şu anlama gelmiyor. Onu da önceki programlarda vurgulamıştınız yani. Sonuçta Allah bu dünyada, yani hani tahiyyatta okuduğumuz Rabbena atina fil dünya haseneten ve fil ahirete haseneten. Yani dünyada iyilik istemek, ahirette iyilik istemek gibi dünyada iyilik istemek de bizim kitabımızda var. Burada insanın kariyer sahibi olması, mal mülk sahibi olması, çoluk çocuk sahibi olması, bunlar pozitif bir şey. Ama hayatın bunları hayatın amacı haline getirmek yanlış bir şey oluyor herhalde.
Tabii bunları amaç haline getirince bu sefer işini kaybeden intihar ediyor mesela. Bu hocam özellikle Japonya'da falan çok var bazı ülkelerde. Yani adam bütün hayatının manası iş, kariyer basamaklarını tırmanmak.
Mesela bazıları şöyle bir aşırı yoruma gidebiliyor hocam. Mesela Üstad Necip Fazıl'a atfediliyor ama Necip Fazıl'ın kitaplarının hiçbirisinde geçmiyor. İşte nasılsa içinden sağ çıkamayacağız. Bu hayata bu kadar önem vermeyeli. Halbuki hayat asla. Allah'ın verdiği en büyük nimetlerden birisi. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Yani zaten böyle dersen o zaman kime meydanı kime bırakmış olacaksın yani?
Şunu diyor hocam psikologlar. Yani bir şey kabullenmezseniz bir musibet bin musibet oluyor.
Evet.
Yani ben şimdi maddi durumum kötü. Kabulleniyorum. Ya Rabbi diyorum. Durum bu ama ben çalışırım. Gayret ederim. İnşallah bunu yenerim. Bir musibet zamanında telafisi mümkün. Ama derseniz ki ya kardeşim benim yapacak bir şeyim yok artık. Ya zaten benim kaderim her şeyin ters gidiyor falan. Böyle bir belayı bin bela yaparsanız altında kalıp ezilip gidiyorsunuz.
Evet, yani kendi kendini yiyip bitirmek diye bir şey var hocam yani. Bunun tıpta karşılığı var sonuçta. Psikosomatik hastalıklar deniyor. Psikolojik nedenli bedensel hastalıklar. Gastritti, ülserdi, hipertansiyondu. Pek çok görme işitme bozuklukları vesaire yani. İşte strese kaygıya karşı uygunsuz tepkilerden kaynaklanıyor. Yani onları bir düşman olarak görmek var. Bir de onları bir tekamül aracı olarak görmek. Kendini geliştirmek için daha sağlam psikolojik dayanıklılık kazanmak için bir araç olarak da kullanma şansım var.
O yüzden hocam bizdeki duyguları iyi kullanmak, o duygular niye bize verilmiş onun farkında olmak gerekiyor. Yani şunun için söylüyorum çünkü biz bu depresyon falan üzüntüleri bazen çok abartıp ruh sağlığımızı da bozuyoruz. Bu da Allah katına hakikaten yani sağlığımıza karşı yaptığımız bir suikast.
Evet.
Herhalde günahını...
Tam dediğiniz gibi kendine suikast yani.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık. Muhtemelenimiz, sevgili izleyicilerimiz, bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.